Hardware Plus'tan herkese selamlar ve iyi bayramlar da diyelim. Bugün tabii ki tahmin edebileceğiniz gibi bayram sebebiyle evlerden canlı yayınla karşınızdayız. Geçtiğimiz hafta bir sıkıntı yaşamıştık. Onu zaten biz Eren'le yaptığımız canlı yayında da bahsettik. Artık normal düzende devam ediyoruz deyip topu sana atayım abi. Nasıl geçti bayramın? İyi bayramlar.
Eyvallah, sana da iyi bayramlar Erdoğan. Ayrıca bizi izleyen herkese de iyi bayramlar tabii ki. Bayramın sonuna denk geldik ama ne olursa olsun bayram bayram. Nasıl işte İzmir'e gittim geldim biliyorsun. Ama benim bu Ramazan yüzünden takvim biraz şaştı. Şöyle şaştı. Ben Ramazan'ın sondan bir önceki gününden önceki günü iftarı yaptık. İzmir'de dedim ki hadi geçmiş olsun dedim. Annem dedi ki neye geçmiş olsun? Ramazan bitti ya, oğlum dur yarın da var dedi. Allah Allah filan oldum. Sonra dün eve geldik biz dün akşam. İşte geç saatte girdik evden içeriye. Saat epey bir geç oldu işte. Sana mesaj yazdım o saatte. Aramak istemedim. Sabah saat 3 müydü, 4 müydü, neydi? Doğuş dedi ki baba yarın saat kaçta kalkıyoruz dedi. Oğlum niye kalkıyoruz dedim. Ben Doğuş'a şey demiştim. Cuma günü gideriz. Aydoğan'la falan konuşuruz. Cuma raporunu ofisten sunarız demiştim. Baba yarın cuma dedi. Ben dünü Perşembe çarşamba zannediyorum. Yani o benim bayramın bir gün önce geriye sarkması bütün takvimi geriye sarktırmış. Düşün
Anladım.
yani normal hayattan ne kadar kopuk bir böyle bir hafta 10 gün falan geçirdim şeyde temelde.
Anladım, anladım.
O yüzden çok iyiyim Aydoğan, yani hiçbir şeyle böyle çok fazla ilgim yok. Ama bana sorarsan hala bayram, yani bayramın birinci günü, bayramın ikinci günü. Değişen bir şey yok benim açımdan.
Dediğin gibi artık bu Ramazan'da şey olmuş oldu,
Bitti.
atlatılmış oldu diyeyim, bitmiş oldu.
Zaten sayılı gün çabuk geçer yani. Geçecek de tabii ki. Bizim hediyeci baba Sercan yine 50 tane arkadaşımıza Hardware Plus katıl
Üyeliği,
yayını
aboneliği,
hediye
aynen.
etti. Onun öncesinde ise de bize iyi bayramlar dilemiş. Sana da iyi bayramlar Sercan. Sağ olasın. Bu 50 tane arkadaşımız da bu yayını izleyen ya da bu yayını izlemeseler bile onların şeyine, account'larına, hesaplarına tanımlanacak olan katıl üyeliğini de güle güle kullansınlar. Şimdi siz geçen hafta 305. Cuma raporunu Eren'le birlikte yaptınız. Niçin Eren'le birlikte yaptınız? Sen bu bizim rotasyon mantığı gereği Eren'le birlikte yaptınız. Hem işte şu senin bahsettiğin bizim kanal bir hafta yayın yasağı aldığı için benim kafam bozuldu. Çekemem ben böyle İstanbul'u deyip bastım erkenden şeye gittim, İzmir'e gittim. O yüzden Facebook'tan yaptığınız yayını. Ama geçen haftanın tabii ki önemli olayı şeydi, seçimdi. Benim Cuma raporunu izlediğim kadarıyla seçimle ilgili de zaten konuştunuz. Artık sonuçlar belli. Üzerine çok çok konuşmaya gerek yok. Ne demek lazım? 81 ilin tamamında yaşayan herkese hayırlı olsun demek lazım.
Aynen.
Hizmet olsun her şeyden önce. Bu bir yerel seçim olduğu için, genel seçim olmadığını, hizmet olsun. Herkes oy verirken hangi beklentiyle o oyu verdiyse onun karşılığında olan hizmeti alabilsin. Söylenecek çok çok fazla bir şey yok. Ama önemli olan şey vatana millete hayırlı olması tabii ki. Ben şeyden önce Cuma raporuna girmeden önce Aydoğan bir iki tane notum var. O bir iki tane notla ilgili hızlıca böyle konuşmak istiyorum. Canlı yayında
Tabii ki.
bunları konuşmak çok hoş değil ama. Şimdi dedim ya geçen hafta benim böyle kafa bir dünyaydı. Yani hani günleri bile şaşırmıştım falan. Ama o gündemde çok ilgimi çeken bir haber karşıma düştü Aydoğan. Haber de şu. Kuzey ülkelerinden bir tanesi olan İsviçre'de ortalama yaşları 73 olan 2500 kadının oluşturduğu bir tane dernek Aydoğan. Bu dernek İsviçre hükümetini mahkemeye veriyor. Ve mahkemeye verme gerekçesi de şu. Global ısınma diyor. Yani iklim değişikliği genel anlamda aslında bir insan hakları sorunudur diyor. Ve bu bir insan hakları sorunu olduğu için hükümetler bu konuyla ilgili aksiyon almak zorundadırlar diyor. Ve benim anladığım kadarıyla İsviçre'deki mahkemelerde şey yapamıyorlar, bekledikleri sonucu alamıyorlar. Yani İsviçre'deki mahkemeler İsviçre hükümetinin böyle bir argümanla mahkemeye verilmesi konusu sonucunda olumlu bir şeye gidemiyor, sonuca gidemiyor. Bu ninelerde de, emeklilerde de, anneannelerde de davalarını AİHM'e götürüyorlar Erdoğan. AİHM'i Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne götürüyorlar. Ve geçen hafta Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bu anneannelerin, İsviçreli anneannelerin, emekli anneannelerin talebini kabul etti Erdoğan. Yani dedi ki global ısınma bir insan hakları sorunudur dedi. Yani şunu söyledi aslında. Her ülke kendi vatandaşını global ısınmadan korumak zorundadır kararı verdi. Ve bu Avrupa topluluğundaki ve hatta İngiltere'ye de Avrupa topluluğundaki ülkelere ve İngiltere'de emsal teşkil edebilecek bir yeni yapılanmayı getiriyor. Yani global ısınmadan etkilenen çiftçisi, vatandaşı, atıyorum sütçüsü, devlet beni global ısınmadan korumadı diyerek devletlerinden tazminat talep etme hakkına sanki sahip olabilecekler gibi görünüyor. Ayrıca şöyle bir şey var. Bu anneannelerin kurduğu bir dernek var. O derneğe de İsviçre Devleti'nin 80 bin euro tazminat ödemesine karar verdi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi. Tazminatın şeyini bilmiyorum, gerekçesini bilmiyorum. Hangi gerekçeyle verdi bu tazminatı? Ama tahmin ediyorum ki bu derneğin yaptığı, mahkeme açısından yaptığı şeyleri, masrafların karşılanması için verdiğini şey yapıyorum, tahmin ediyorum. Bana soracak olursam bu insanlık tarihi açısından çok büyük bir gelişme.
Kesinlikle.
Luna mı giriyor odaya?
Adolf girdi bu sefer de.
Adolf girdi, okey.
Adolf kapıları açabildiği için o gelmek istedi mi açıyor giriyor.
Tamam, süper. Şöyle çok önemli Aydoğan. Global ısınma, hani ülkeler bu Kyoto Anlaşması'na bir tavır alıyorlar, bir çıkıyorlar. İşte karbon salınımı ile ilgili mesela işte Amerika, Çin, Hindistan filan gibi ülkeler çok fazla kulak asmıyorlar ya, hani genel anlamda baktığımızda. Şimdi öyle bir hale geliyor ki durum, vatandaş kendi hükümetini ister istemez global ısınma konusunda daha duyarlı hale getirebilecek. Yani bir şekilde, tabii bu hemen bugünden yarın olacak bir şey değil, ama bir şekilde Kyoto Anlaşması'nın normlarının tüm dünyada kabul edilmesini, defakto bir şekilde bile olsa, yani altını imzalamayan ülkelerde bile olsa kabul edilmesini mecbur hale getirecek gibi bir durum var. Bunu kimin sayesinde yapıyor Aydoğan? İnsanlık bu kazanımını daha doğrusu nasıl kazanıyor? İsviçre'deki ortalama yaşları 73 olan emekliler sayesinde, 2500 tane kadın emeklinin kurduğu bir derneğin mücadelesi karşılığında yapıyor. Ve biz Türkiye'de emeklilerin hala emekli olduktan sonra ikinci iş mi yapacaklar, üçüncü iş mi yapacaklar? Emekli olduktan sonra hayatlarını nasıl geçindirecekler? Emekli maaşına zam yapılacak mı, yapılmayacak mı gibi konuları tartışıyoruz. Öyle ya, itibardan tasarruf etmiyoruz ama emekliye mesela maaş veremiyoruz. Emeklinin karnını doyuracağı kadar maaş veremiyoruz. Konuştuk burada Cuma raporunda, Ramazan'ın ilk haftalarında. Bir tane teyzemiz kalkıyor diyor ki pide alacak para kalmıyor diyor. Ramazan ayında pide alacak para kalmıyor cebimde emekli maaşından diyor. Fakat bunları yaparken de şöyle yine akla hayale sığmayan şeyler yapıyoruz Aydoğan. Mesela geçen haftadan aklımda kalan haberlerden bir tanesi. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Kuzey Kıbrıs'ı biz 2.285.000.000 TL harcayarak bir tane saray yapmışız. Ancak o sarayın yollara ihtiyacı varmış Aydoğan. Şu anda da 882.997.000 lira tutarında bir ihale açmışız. Yol yapılsın diyor oraya. Yani Türkiye'de emeklisine zam yapamayan hükümet Kıbrıs'taki sarayı için yaklaşık 3 milyar lira para harcamış. Düşünebiliyor musun? Bir de tabii işin şeyi var, vergi tarafı var. Şimdi Mehmet Şimşek ne diyor? Vergiyi tabana yayacağız diyor. O taban neresiydi? O taban sensin benim aslında. Senden benden bu videoyu izleyen arkadaşlardan daha çok vergi alacağını söylüyor. Yani ümüğümüzü sıkmışlar, gırtlağımızı sıkmışlar. Yaptığımız her şeyden vergiyi alıyorlar ama beğenmiyorlar bu aldıkları oranı. Hala nasıl sıkarız, nasıl tabana yayarız diye düşünüyor. Ama şöyle garip bir hikaye var. Şimdi Borsada malum bilanço dönemi ya.
Hı.
2023'ü 106 milyar lira net kârla kapatmış Türk Hava Yolları. Ve 20,9 milyar lira, yaklaşık 21 milyar lira net kârda da kapatmış Pegasus. İki tane havacılık şirketi. Bunlardan birisi kamunun şeyi ne derler markası. Diğeri de özel sektörde. Bu iki marka son 3 yılda devlete 0 lira ve kurumlar vergisi ödemiş Erdoğan. Düşünebiliyor musun? Yani vergiyi temele yayacak asgari ücretle çalışandan, bu videoyu izleyenden, bir tane telefon almak için yaz tatilinde çalışmak zorunda kalan öğrenciden daha çok vergi alacak. Ama iş şeye gelince, Türk Hava Yolları ile Pegasus'a ya da o büyüklükteki şirketlere gelince, kâr ettikleri yıllarda bile total anlamda zararda oldukları için, operasyonel maliyetlerin filan anlamında zararda olduğu için kurumlar vergisi almayacak. Ama ondan sonra dönecek diyecek ki itibardan tasarruf olmaz. Emekliye verecek paramız da yok. Emekliye zam yapacak paramız da yok. Bu çok bence kendi içinde garip, anlamsız, oksimoron bir durum. Bunları konuşmadan senin derlediğin Cuma raporu konularına girseydik içimde kalırdı. Ya gidip böyle kör kuyulara anlatmak zorunda kalırdım. Ya da işte burada dile getirmem gerekiyordu. Kör kuyu bulamadığım için İzmir İstanbul arasında
Önceden suyu
geliyordu.
anlatmak falan bir deyimi de vardı yanlış
Aynen öyle
hatırlamıyorsam.
bir şey var değil mi? Suya konuş bilmem ne
Aynen.
filan gibi de bir şey var, deyim var. Böylece içimdeki şey, eteğimdeki taşları döktüm diyelim Aydan. Şöyle bir hikaye var. Biz standart bir cuma raporu yapıyoruz arkadaşlar. Beğenmeyenin izlememek gibi bir lüksünün olduğu bir cuma raporu yapıyoruz. Lütfen yorumlarda da herhangi bir float yapmayın. Eğer moderatör arkadaşlarım buradaysa float yapan herkesi bir süreliğine yayından uzaklaştırın lütfen. Yorumları o anlamda sadece cuma raporunun konularıyla şey kalsın, sade kalsın. Bu bir soru cevap canlı yayını değil. O yüzden sorduğunuz soruları da eğer yayının sonunda takatimiz kalırsa ancak o zaman cevap verebiliriz. Orada da şöyle bir durum var. Hoşunuza gitsin ya da gitmesin. Keyfimiz isterse cevap veririz ancak. Siz sordunuz diye değil. Hadi Aydo, sen başla seçtiğin konulardan cuma raporu konularına.
İlk haberimiz zaten aslında geçen hafta da biz Eren'le bir değinmiştik Huawei P70 serisiyle alakalı. Ama artık Huawei'de de hareketlenme, yeni ürünlerin tanıtımı zaten listemizde de var. Yeni MacBook X Pro ile vesaire başladığı için hani eli kulağında yaklaşık bir hafta içerisinde P70 serisinin Çin'de piyasaya çıkması bekleniyor. Bu yüzden de artık hani özellikleri de biraz daha netleşti. Hatta ortaya çıkan görsellerde tam manasıyla tasarımını da görüyoruz. P70 serisine baktığımızda 6,58 inçlik OLED bir ekrana sahip olacak. 120 Hz'lik bir ekran ve tabii ki LTPO değerine de olacak. Yani değişken tazeleme hızına sahip olacak. Biz geçen Cuma raporunda Eren'le beraber demiştik ki işte P70 serisi Kirin 9000 S kullanacak. Bir işte Pro Plus vesaire gibi durumda belki 8 Gen 2'nin 4G versiyonunu görebiliriz diye konuşulmuştu. Son çıkan sızıntılarda hepsini Kirin 9010 yani Kirin 9000S'in belki bir üstü ya da o da modifiye edilmiş hali olabilecek bir şeyde olacağını görüyoruz ve hepsi de şey olacak. Ne diyorlar ona? Tamamıyla Huawei'nin geliştirdiği, daha doğrusu işte High Silicon'la beraber geliştirdiği işlemci olacak. P70'te 50 megapiksellik OmniVision'ın OV50H sensörü bulunacak. Önde 13 megapiksel bir kamera, 5000 mAh bataryayı da 88 watt kablolu, 50 watt kablosuz şarjla şarj edecek. Tabii ki bu uydu haberleşmesi vesaire gibi ekstraları da tanıtıldığı zaman göreceğiz. Yaklaşık tabii ki bu Yuan'ın çevrilmiş haliyle 700 dolarlık bir fiyatla çıkması bekleniyor P70 modelinin. Pro'ya geçtiğimiz...
3 aşağı 3 yukarı tarih belli mi Aydoğan? Sence ne zaman resmi duyurular falan yapılacak?
Yani bu Nisan ayı bitmeden P70 serisinin çıkması bekleniyor. Hatta hani ya bugün yarın bile bir anda duyabiliriz gibi bir yaklaşım da var şeyde Çin'deki işte Gizmo China vesaire gibi haber sitelerinde.
Bunu şunun için soruyorum. Ben ay sonunda Çin'e gideceğim ya.
Hı. Ya sen gittiğinde bence çıkmış olur bu cihazlar, duyurulmuş olur.
Huawei'nin davetlisi olarak Çin'e gideceğim biliyorsun. Her ne kadar bize şey söylenmemiş olsa da, yani yeni P70 seviyesiyle ilgili herhangi bir bilgi verileceği söylenmemiş olsa da, bize standart bir HQ ziyareti ve ayarlanabilirse belki bir fabrika ziyareti filan denmiş olsa da, acaba sence Nisan'ın sonuna kadar bu lansman yapılmayıp biz oradayken, sadece Türkiye değil tabii, dünyanın farklı ülkelerinden Çin'e davet ettikleri bir basın grubu önünde filan lansmanı yapma ihtimalleri var mı sence? Yoksa olay pişti çoktan, biz gidinceye kadar çoktan piyasaya çıkar mı?
Yani söylentiler sizden önce, yani bu önümüzdeki hafta içerisinde bile tanıtılmış olabileceği, belki o şey olabilir. İşte P70 serisi lansman değil de bir sitede açılır satışa Çin'de. Sonrasında orada size bir hani yeni vizyon, yeni şey çizimi ile alakalı bir durum olabilir. Ama bilmiyorum yani şeyler geçtiğimiz haftaki sızıntılar da bu hafta içerisinde vesaire diyorlardı. Şu an için daha çıkmadığı için. Bugün yarın çıkmazsa belki senin dediğin gibi de olabilir, yani sonuna saklıyor
Anladım.
olabilirler. Duyuru
Okey.
çıkarsa orada göreceğiz.
Sen devam et lütfen.
P70 serisine döndüğümüzde Pro modelinde de 6,76 inçlik bir LTP OLED ekran bulunacak. İşlemci aynı, kamera aynı burada P70 ile beraber, ama batarya 5200 mAh'e çıkıyor ve yaklaşık 970 dolarlık bir fiyata çıkıyor. Burada sadece tabii ki batarya ve ekran büyümesi olarak görsek de şey olma ihtimali var. Yani aradaki fiyat farkı açıldığı için farklı yeniliklerin de, yani sadece ekran işte kamera vesaire gibi değil de ekstra bir şeylerin eklenme durumu olabilir Pro'da. Ben sadece fiyat farkından tahmin ederek bunu diyorum. Onu tabii ki tanıtıldığında göreceğiz. Ama Pro Plus'a geçtiğimizde de ekran bu sefer Pro ile aynı 6,76 inçe çıkıyor. Ama kamera 50 megapiksellik Sony'nin IMX989'una, yani 1 inçlik bir sensöre çıkıyor. Yanlış hatırlamıyorsam Huawei hiç 1 inçlik sensör kullanmamıştı. Mate 60
Doğru
Pro
hatırlıyorsun.
Plus'ta da kullanmadıysa eğer, bu ilk olabilir onların tarafında. Burada da mesela bataryanın 5100'e düştüğünü görüyorum şeye nazaran, Pro'ya göre. Ben de burada diyorum ki yine Çinlilerin son dönemde çok kullandığı silikon karbona geçiş olabilir Pro Plus modelinde. Ve fiyatının da 1200 dolara çıktığını görüyoruz Pro Plus için. Bir de biliyorsunuz geçen sene başlayan Art serisi var. Bunu yurt dışında görmezdik ama yine Türkiye'de görebilme ihtimalimiz var bence. Bunda da özellikler özellikle Pro Plus'la çok benzer, ama Art sürümünde tasarımsal bir özel koleksiyon sürümü gibi de bir durum çıkıyor. Eğer bu hafta tanıtılırsa da net bir biçimde şeyi göreceğiz. Hani ne yenilikler geliyor, Pro ile düz modeline fiyat farkı niye o kadar var? Diğer kameralarla alakalıdır büyük ihtimalle. Ana kamera 50 olsa da işte sallıyorum Pro modelinde 3'ü de 50 megapiksel olabilir. Diğer markalarda gördüğümüz gibi. Pro Plus'ta ekstra bir yenilik de göreceğiz. Ama özellikle Kirin 9010'la beraber ne yapacaklarını göreceğiz. Çünkü 9010 son 1-2 gündür ortaya çıkan şey. Herkes 9000S kullanacak diyorlardı. 9010'la beraber neler yapacağını, ne gibi geliştirmeler yaptığını ve işte yine yurt dışına sunarken işte 5G durumunu ne yapacaklarını hep beraber göreceğiz.
Şimdi bu yani P70'in bence şöyle bir çok önemli yanı var. Senin bu söylediğin işte Kirin 9010. Nedir Kirin 9010? Niçin çok önemli? Biz ambargonun başladığı günden beri Huawei'nin işlemci geliştiremediğini görüyoruz. Neydi ambargonun esas amacı aslında? Cep telefonu falan değildi. 5G altyapısından Huawei'yi diskalifiye etmek, yasaklamaktı. Ama ambargodan bir yıl geçmeden Huawei hiçbir Amerikan lisansına ihtiyaç duymadan, yani ambargoya takılmadan 5G altyapısı sunma hizmetlerine devam edebildiğini açıkladı. Nitekim dünyanın birçok ülkesinde de ihalelere girdi, kazandı, Amerika ve Avrupa hariç. Kirin işlemcileri üretmeye devam edemiyordu. Devam edememesinin nedeni de işte oradaki semikondu, yani yarı iletken dediğimiz sektörde mutlaka Intel başta olmak üzere Nvidia, AMD filan gibi şirketlerin bazı lisanslarını kullanmak zorunda olmasıydı. Şimdi yeni işlemci ürettiğine göre demek ki Aydoğan, artık Huawei kendi başına işlemciyi de tamamen Amerikan lisanslarına ihtiyaç duymadan yapabiliyor hale geldi anlamına taşıyor bu. Arkadaşlarımız diyecekler ki Ersin sen işte bu ambargo boyunca Huawei'nin hiç işlemci üretmediğini mi zannediyorsun filan diyecekler. Üretti tabii ki. Elde kalan malzemeyle üretim yapmaya devam etti. Ama yeni geliştirdiği modellerde sadece laboratuvar aşamasında kaldı onlar. Şey yapamadı. Böyle üst seviye bir işlemci öyle ya. Bir seviyesini herhalde orta segment bir işlemci koyacak değil. Üst seviye bir işlemci geliştirmedi. Bu yüzden önemli bence P70 seviyesi. Bir de henüz doğrulatamadığım Huawei'nin içinden değil, Huawei ile iş yapan bir şirketten duyduğum Türkiye'de şöyle bir gerçek var. Bunu daha önce Cuma raporunda dile getirdim, tekrar söyleyelim. Benim duyduğum kadarıyla Aydoğan P70 ailesi tüm modelleriyle Türkiye'ye gelecek. Yani işte Pro'su, Plus'ı, Lite'ı bilmem nesi filan filan. Şimdi senin sunduğun bu haberden tahmin ediyorum ki belki art gelmez. Çünkü art önemli, pardon, daha farklı bir seviye. Yani donanımsal anlamda filan bir fark sunmaktansa aslında daha çok hani hobisel anlamda, görüntü anlamında filan değişiklik yaratan bir model. Gelmezse belki art gelmez. Art gelmez. Ama geri kalan tamamının Türkiye'de piyasaya çıkacağı konuşuluyormuş Huawei'nin toplantılarında, Huawei Türkiye'nin toplantılarında. O yüzden bekleyelim bakalım P70 ile Türk halkı tekrar hani o iyi kamera, iyi pil ömrü vesaire vesaire gibi konularda çok fazla övülen Huawei'nin üst segment telefonlarına kavuşacak mı? Daha önce son bir iki gelendi biliyorsun Snapdragon işlemci olduğu için şey de yoktu. 5G de yoktu. Ben şimdi şöyle düşünüyorum Aydoğan. Burada yurt dışına satacağı yani Çin'in dışına satacağı cihazlarda da her şeyi kendi yaptıysa 5G desteği olabilir diye düşünüyorum mesela.
Yani onu çok merak ediyorum. Mesela Mate'in gelmeme sebebi yine Kirin işlemcisi olabilir ve şimdi daha önce 8 Gen 2 sızıntıları da olduğu için acaba diyorum bunlar Çin lansmanında sadece Kirin'le duyurup Avrupa'ya yine sıkıntı yaşamamak adına 8 Gen 2 ile mi gönderecekler? Öyle bir tercih de yapabilirler.
Olabilir, her şey
Ama
olabilir. Ama işin
geldiği
güzelliği
zaman göreceğiz.
bence her şeye rağmen Huawei pes etmiyor. O da
Tabii,
görüyorum.
kesinlikle.
Yani pazarda satamadığının farkında dünya pazarında ama ürün çıkarmaya devam ediyor. Çin'de görüyorsun rakamlar çok değişken son bir iki yıldır. Yani bir o bir numara oluyor, bir bu marka bir numara oluyor ama Çin'deki pozisyonunu da hiç bozmuyor. Ben buradan hep şunu anlıyorum Aydo. Eğer bir şekilde bu ambargo kalkarsa ya da Huawei ambargonun sağından solundan dolaşacak bir çözüm bulabilirse tam gaz yine bütün dünyada cep telefonu pazarına girmeye hazır halde tutuyor kendisini.
Kesinlikle yani bir ders gibi okutulacak bir şey ileride hani bu kadar büyük şeye rağmen vites düşürdüler şimdi tekrar yükseltmeye başladılar. Nasıl bir sonuç çıkacak ya da ilerleyen dönemlerde ne gibi farklılık göreceğiz? Bunu gerçekten ben de merak ediyorum ki işte sen de dedin yeni ürünler çıkartmaya başladılar yani hız kesmiyorlar diye. Biz hatta daha önce sadece telefona odaklı yani yine birçok akıllı telefon firması gibi merkezinde telefonu bulunduran bir firma olsa da sonrasında Türkiye'de de MateBook'larla çok sevildiğini görmüştük. Ben de kendim bir yani çıktığı Türkiye'de çıktığından beri X Pro kullanıcısı olarak çok keyifle kullanıyorum cihazlarını. Yani tam bir aslında Türkiye'deki ve dünyadaki birçok yerdeki en azından piyasada olduğu yerdeki algıya göre de bir Apple'ın karşısına konumlandırılacak bir şeyi vardı. Şimdi de MacBook X Pro 2024 serisiyle güncellendi. Çin'de hani satışa çıkmaya başladı. En önemli yanı benim hoşuma giden yanlarından biri mesela 2023 modelini kullanıyorum ben. 13. nesil i3 kullanıyor. Yani bir nesil geriden gidiyordu Intel kullanmaya. Ama 2024 ile beraber bu senenin en dikkat çekici işlemci ailesi de diyebileceğimiz Intel'in Core Ultra'sını kullanıyor. Yani yapay zeka odağında bir laptop modeli olarak karşımıza çıkacak. Önemli yanlarına baktığımızda sadece 980 gram ağırlığında 13,5 milimetre kalınlığında, yani benim kullandığımdan da daha ince ve daha hafif hale getirmişler. Ekranı 14,2 inçlik 4K çözünürlüğünde OLED 120 Hz bir ekran. 3'e 2 ekran oranını kullanıyor ve 1000 nit parlaklığa da çıkabiliyor. Yani HDR Vivid dedikleri onların kendi diliyle, ama HDR içerikleri de tüketebileceğimiz bir ekranla beraber geliyor. Core Ultra 7 155H ya da Ultra 9 185H işlemci seçenekleriyle çıkacak. Grafik tarafında zaten ekstra bir grafik yok. Bu işlemciye dahil Intel Arc grafiği kullanacak ve tabii ki en önemli yanı NPU dediğimiz nöral işlem ünitesi olacak ve yapay zeka ile beraber tabii ki kendi geliştirmelerini de sunuyor. 16 ve 32 GB bellek, 1 TB ve 2 TB SSD ile beraber geliyor. Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5.3 tercih etmişler. Bu belki globale çıktığında özellikle Core Ultra 9 ile Wi-Fi 7 ve Bluetooth 5.4 olabilir. Huawei Sound destekli 6 hoparlör ve 4 mikrofon kullanıyor. 70 Watt saat bataryası ve 140 Watt'lık bir şarj cihazıyla beraber gelecek. Bunun asıl sebebi de Core Ultra 7 ve özellikle Core Ultra 9'da NPU ile beraber o gücü rahatlıkla sağlayabilmek ve tek başına zaten Core Ultra'nın da amaçlarından biri oydu. Biz Apple'ın M serisinde işte ne diyorlardı? Biz bunda her şeyi yapabiliyoruz. İşte grafiği çok güçlü, işte kurgu cihazı olarak da kullanılabiliyor. Profesyonellerin fazlasıyla kullandığını görüyorduk. Core Ultra bunu sağlayabilecek gibi. Ben de o yüzden MateBook serisi de Türkiye'ye geldiği için en merak ettiğim cihazlardan biri oldu Core Ultra ile nasıl bir deneyim sağlayacak diye. En ucuz, yani Core Ultra 7'li ve 16 GB RAM ile 1 TB modeli $1,550 yaklaşık yuan'ı çevirdiğimizde, en güçlü modeli de yani Core Ultra 9 32 GB bellek ve 2 TB SSD'li versiyonu da $2,050-$2,100 civarlarında bir fiyatla beraber Çin'de satışa çıktı şu anda.
Huawei artık bu ambargo yüzünden bence gaza bastı. Laptop, kulaklık, tablet, işte aksesuar, yani IoT, kol saati, hı-hı, bilmem ne filan pazarlarının büyük oyuncusu haline geldi her pazarda. Yani Amerika bir şekilde, daha doğrusu Trump bir şekilde Huawei'ye iyilik yaptı. Ve, hı-hı, mesela şu biraz önce saydığın cihaz özelliğinde Türkiye'de satılan Core Ultra'lı laptop var mı diye bakıyorum mesela. Sen saydıkça özellikleri sanki yok gibi. Zaten Türkiye'de şu anda çok fazla Core Ultra'lı model de yok. Yani her markanın yok, onu biliyorum. Ama Avrupa'da da yok sanki bu donanımdaki cihazlar. Ve ne yazık ki işte $2,000 falan bizim için artık çok büyük paralar. Tek burada teselli bulabileceğimiz nokta laptop vergilerinin cep telefonu vergileri kadar yukarıda olmaması. Yani cep telefonundaki işte bir cep telefonu alıyorum, onun fiyatı kadar vergi ödüyorum kadar bir verginin olmayışı. Ama kendi başına bile 60 bin liradan fazla bir para yapıyor. Vergisi sayesinde 60 bin liradan fazla bir para yapıyor. İşin kötü yanı da şu ki zaten bugün Türkiye'de 40 bin liranın altında eli yüzü düzgün, hani böyle al rahat rahat bir iki yıl kullan tarzında laptopta neredeyse yok galiba. Yani bundan bir iki yıl önce 20-25 bin liraya satılan oyuncu laptopları bile 100 bin liralara merdiven dayamış durumda. O yüzden hani fiyat yönüyle bir şey söylemek çok mümkün değil. Ama sahip olduğu özellikleri duyunca da hani böyle keşke benim olsa, keşke gelse de bir denesem falan dememek de mümkün değil sanki. Kesinlikle. Şimdiden diyelim ki umarız Huawei Türkiye'ye de getirir. Huawei bu cihazların zaten çoğunu Türkiye'ye getiriyor. Hı-hı. Benim bildiğim kadarıyla laptop kategorisinde Türkiye'ye getirmediği çok az ürünü var. İlk girdiği yıl bir iki tanesini galiba getirmedi. Ondan sonra ağırlıklı olarak her seviyeyi getirmeye çalıştı. Evet, bunları, evet, da getirme büyük bir ihtimalle.
Bana da öyle geliyor ki işte hani tabii ki D serisinde vesaire ne yapacağı çok önemli. Benim özellikle bu yıldaki asıl meraklarımdan biri de zaten o Core Ultra meselesi. Hani hem Intel orada yapay zeka birimiyle beraber zaten artık her şey yapay zekaya doğru dönerken sağlam bir atılım yapıyor. Bir de şimdiye kadar gelen cihazlarda test ettiğim kadarıyla işte Intel'in kendi basın toplantılarında vesaire verdiği bilgilerde işin artık dediğim gibi çok farklı seviyelere gelme durumu da var ve özellikle ben Core Ultra 9'u uzun süreli kullanım ne yapacağını görmek istiyorum. Tabii ki onların da ellerindeki en büyük kozu Core Ultra 9 oluyor ve eğer bu Apple M'cilerin o algısını artık tamamıyla değiştirebilecek bir yapıda olursa ki eldeki veriler onu gösteriyor.
Bunun şimdi bu modelin sadece o yüzden yapılmış olması lazım. Aynen. Zaten yani
kesinlikle.
Şu özelliklerini saydığın cihaz herhalde Huawei bu cihazı ay işte ben Lenovo'ya rakip bir şey çıkartayım, HP'ye, Asus'a rakip bir şey çıkartayım diye yapmamış olsa gerek. Bunu kesinlikle. Tamamen Apple kullanıcılarının kafasını çelmek için yapmış olmalı.
Ben de işte şey tarafındaki şeyi merak ediyorum. Eğer Türkiye'ye gelir ve Huawei test örneğini Core Ultra 9'lu bir cihaz yaparsa onu işte ana cihaz olarak kullandığımda hani işte yurt dışındayken ya da işte bir etkinlikteyken vesaire şu an zaten aslında 13. nesil Intel'lisinde rahat rahat kullanabiliyorum. Ama tabii ki bir işte ekstra ekran kartı olan bir laptopa nazaran tabii ki bazı noktalarda geri kalabiliyor. Özellikle işte kurgu yapmak istediğimde vesaire yine yapıyor. Ama hani o biraz daha düşük bir şekilde yaptığını hissettiriyor. Burada o durum MPU ile beraber ki işte Adobe vesaire buna zaten şey oldu, entegre oldu. Onunla tamamen değişiyorsa artık gerçekten 1 kilo altı bir cihazla sırt çantam o kadar şey yüklememe gerek kalmadı. Her şeyi yapabilecek olmak çok çok önemli. Bakalım neler gösterecek.
Meşhur sırt çantam.
Evet. İşte sürekli bunu taşıyayım bunu taşıyayım derdini kurtarıyor gibi görünüyor. Nokia kanadına geldiğimizde uzun süredir sessizdi. Zaten hatta Nokia'nın bir kısmı biliyorsunuz aslında işin altyapı tarafında. Bizim asıl bildiğimiz Nokia o tarafta. Telefon kısmı da HMD'deydi en son ve onlar da hani bazen böyle ufak tefek ürünler çıkartıp sessiz kalıyorlardı. Şimdi yine bu eski efsane serilerinden 6310, 230'u daha önce duymamıştım ben ama 2024 versiyonu olarak çıkmış. Bir de 5310 modellerini yenilediler ve klasik günümüzde çıkan bir tuşlu telefon olarak karşımıza çıkıyor. Ama HMD yine burada şey yapmamış hani böyle süper güncel bir cihaz gibi de çıkarmamışlar ki. Örneğin 230'a baktığımızda en düşük versiyonu bu zaten. 2.8 inç QVGA ekranı var. 8 MB RAM kullanıyor. Çünkü gereksinim yok. Yine eski şeyle kullanıyor ki S30 Plus işletim sistemini kullanıyor. Yani bir Android vesaire gibi de bir durumu yok. Unisoc'un 6531F işlemcisini kullanmakta. Hepsinde onu kullanıyor bu 3 cihazda da. Ve 1450 mAh bataryasıyla 27 güne kadar bekleme süresinin olduğunu söylüyor. Yani klasik Nokia'lık devam ediyor. Onun dışında 2 megapiksel ön ve arka kameraları var bu 230'un. Zaten amacı fotoğraf çekmek vesaire değil. 6310'a geldiğimizde işlemci aynı. 16 MB depolama ve 8 MB RAM'e çıkıyoruz. Ekran yine 2.8 inç büyüklüğünde. Ve şeye geldiğimizde 5310'a geldiğimizde de burada 8 MB RAM, 16 MB depolama ve baktığımızda 0,3 megapiksellik bir kamerası var. Aslında şey yapmışlar yani. Aynı seriyi özellikle böyle klasik telefon kullanmak isteyenler için yenileyip piyasaya sürüyorlar.
Aynen. Nokia'nın genel müdürlüğünde bile şu cihazlar senin anlattığın kadar çok konuşulmamıştır bence.
Yani, kesinlikle.
Hani Nokia tarafından hiçbir ses duymuyoruz bilmem ne falan diye lafa girdin ya. Bu da bence duyduğumuz bir şey değil. Yani
ses olarak.
Asker telefonu diyoruz biz bu telefonlara Türkiye'de, öyle değil mi? Yani akıllı telefon olmayan, dokunmatik ekrana sahip olmayan telefonlar bunlar. Ve bir nevi işte artık bugünün dünyasında hadi Türkiye'de askerlerin ihtiyacı var. O yüzden üretiliyor. Dünyanın farklı ülkelerinde de büyük bir ihtimalle belli bir grubun filan ihtiyacı vardır. O yüzden üretiliyordur. HDMD şey yapmış anladığım kadarıyla, böyle bir nostalji rüzgarı estirsin diye bir şey yapmış. Yoksa yani hani şu telefonlar Türkiye'de satışa çıkar mı bilmiyorum ama satışa çıktığı hiçbir ülkede hiç kimsenin çok umurunda olacak telefonlar değil.
Evet, yani zaten hani anca bir işte dediğin gibi ya asker diye bir şeydi ki teknik olarak hani Türkiye'deki asker standartlarına da uymuyor hepsinde bir kamera olduğu için. Artık gerçi son dönemde bu son operasyonlarda falan filan bir iki böyle TikTok hikayesiyle onu biraz daha sıkı denetime almaya başladılar sanırım. Hani bu anca ben işte tuşlu telefon kullanmıyorum diyenler için ya da sevmeyenler için bir tercih olacak gibi duruyor. Ki
FBI
S30
beni
Plus'a.
izliyor diyenler için de
Aynen.
vereceğim bu telefonu.
Bence o kadar şeyde olacak gibi görünüyor. MediaTek kanadına geçtiğimizde MediaTek Dimensity 9400 hazırlığına devam ediyor. Ama orada şöyle bir farklılık olacak. Hani uçuyor kaçıyordan ziyade Dimensity 9400 150 milimetre karelik bir kalıp kullanarak transistör sayısını 30 milyardan fazlaya çıkartacak ki Dimensity 9300 de en fazla transistör sayısına sahip mobil işlemcilerden biriydi. Onda 22,7 milyar vardı. Bu da %32'lik bir artış olacağı anlamına geliyor. Yani aslında performansta ne yapacağını tabii ki cihazlar çıktığında görebiliriz ama burada milimetreyi küçültüp transistörü çok net bir şekilde büyütmeyle bir MediaTek'in burada teknolojik şov yani ama bu üretim teknolojisi transistör işte yarı hile etken teknolojisinde bir şov olarak karşımıza çıkacak gibi. Çünkü her ne
Yani
kadar önce de
medyatik mühendislik şeyini,
aynen.
yeteneğini konuşturmuş aslında.
Evet ki son 1-2 yıldır insanlar yani MediaTek'ten eskisi kadar şey durmuyorlar yani uzak durmuyorlar
Uzak
çünkü
duruyorlar herkesin.
Bence şeyde de Snapdragon daha doğrusu artık Qualcomm kanadında da ciddi manada eskisine nazaran çok daha ciddiye alınan bir şirkettir MediaTek. Çünkü MediaTek önce de şu anki Unisoc'un olduğu durumdaydı. Yani üretiyordu, ucuzdu, biraz daha eski teknolojileri kullanarak geliştiriyordu. Çok parası olmayan firmalara şey yapıyordu. Şimdi ciddi oranda işte yapılan testlere de baktığımızda 8 Gen 2 ile 8 Gen 3 ile Dimensity 9000 serisinin çok ciddi rakip olduğunu görüyoruz. Burada işte ilerleyen dönemlerde ne gibi farklılık olacağını da görmek lazım. Bu transistörü arttırmak ciddi manada işlem noktasında da önemli avantaj sağlar. Çıkan cihazlarla da bunu göreceğiz aslında.
Bakalım.
YouTube kanadında da içerik üreticileri için bir satış sistemini başlatıyor ki bu alışveriş koleksiyonu oluşturma, direkt YouTube üzerinden satış yapabilme, birazcık böyle affiliate merkezi gibi bir sisteme çevirmek istiyor YouTube kanadı. Yani YouTube diyor ki sen kendin işte markanı vesaire çıkardığında dışarıdan satış yapma, gidip Instagram'dan paylaşım yapma. Onu da gel bizden yap. Büyük ihtimalle bir komisyon kısmı yapacak mı belli değil. Ama
Bank
galiba
edelim.
aynen ki galiba ilk örneğini de ben şeyde görmüştüm. En azından bizim sektör kanadında Marques Brownlee işte ayakkabısıdır bilmem nesidir satmaya başlamıştı. Onun videolarının altında görüyorum. Bu sistemi de artık herkese açacak ve üreticilerin kendi işte anladığım kadarıyla YouTube stüdyo üzerinden de zaten ufak tefek sayfalar açmıştı gelir kazan falan diye. Bunu biraz daha geliştiriyor. Shopify işte yurt dışındaki Spreadshop, Spring gibi entegrasyonlarına Fort Wall'u da ekliyor ve direkt YouTube üzerinden de işte satış yapmaya imkan sağlayacak gibi kopya kendisini bağlamaya çalışıyor içerik üreticilerini.
Yani YouTube tabii ki her zaman olduğu gibi kendisi daha çok para kazanmanın yollarını arıyor. Orada dönemeye ticaretle tem pay almaya çalışıyor bir şekilde. Bizi çok fazla ilgilendiren işler değil bunlar. Yani bizim kalkıp bu işte ve zaten gireceğimiz bilmem ne falan yok. YouTube'a hayırlı olsun. Karlılığına karlılık katsın böylece. Sen bir sonraki haberine geçmeden önce şu Ahmet Bektaş'ın abi OnePlus'a ne oldu sorusu var. Ona bir yer verelim. OnePlus Türkiye hesaplarının ben bayramda paylaşım yaptığını gördüm. Ve yaptıkları paylaşımda hiçbir şey yazmıyor, hiçbir şey anlaşılmıyor ama durduk ya ve böyle bir paylaşım yapıldığına göre OnePlus'ın o beklediği ürünler Türkiye'ye geldi diye anlıyorum. Ve bayram sonrasında da satışa çıkacağını varsayıyorum Ahmet. Pazartesi gününden itibaren eğer herhangi bir özel bilgi alırsak, bir şeyler duyulursa onları zaten takipçilerimizle paylaşırız.
Yani boşuna 12R geliyor diye de şey yapmadılar. Hani gelecek kesin gelecek. Artık o süreçte ne oldu ne bitti. Bunu da anlayacağız. Belki artık bayramın bitmesini mi bekliyorlar, şey mi yapıyorlar onu ben de tam bilemiyorum. Ama en azından eli kulağında olduğu net bir şekilde şey yapılabilir. söylenebilir.
Ya yayına katılmak istiyor çocuk. Alsana yayına. Niye şey yapıyorsun?
Kim? Neyi kaçırdım? Ha şey, Adolf'u kastediyorsun. Ben de orada bir şey var sandım. O illa gelecek, sevdirecek.
Sesini biraz.
Zaten bütün gün sevdirdi. Şimdi o farklı bir işle ilgilendim mi? Onu bırak, benle ilgilen moduna açıyor direkt. Şu anda Türkiye'den resmi bir şey açıklama gelmiş olmasa da işte Sputnik'ten çıkan habere göre ve Rusya'da paylaşılan şeylere göre Rusya ve Çin'in 2020 yılında yaptıkları bir ortak ay istasyonu projesi vardı. Bu proje kapsamında 2027 ve 2032 yılları arasında Rusya yörünge istasyonu konuşlandırmayı planlarken Çin'le beraber bunu ortak bir şekilde yapıp geliştirmek istiyorlar. Aslında Uluslararası Uzay İstasyonu'nun bir dünya gözüyle bir daha önceki şeylerle soğuk savaş durumunda bir komünist versiyonu olacak gibi bir hikaye vardı. İşte en son Sputnik'in paylaştığı habere göre Türkiye buraya dahil olmuş. Daha doğrusu dahil olmak için başvurmuş uzay çalışmaları kapsamında. Eğer bu değerlendirilip kabul edilirse ya da şu anda dediğim gibi Türkiye'den resmi bir açıklama yok başvuruya dair. Böyle bir durum varsa biz de hani ESA ve Amerika'nın birlikte olduğu durumdan ziyade Rusya ve Çin'le beraber bu araştırma ya da işte istasyon işine gireceğiz gibi görünüyor.
Hayırlı olsun diyelim.
Tabii nasıl bir şey olacak onu çok merak ediyorum. Nasıl bir planlamada ya da biz bu projede hangi aşamada katkı sağlayacağız? Çünkü şu an şeyden sonra Alper Gezer Avcı'nın gidip gelmesinden sonra bir o tarafta da sessizlik oldu. Daha tekrar gidecek tabii ki arkadaşlarımız var. Onlar hazırlıklarını devam ediyordur. Ama işte o Uluslararası Uzay İstasyonu ile alakalı projeler ne olacak, bu tarafta ne yapacağız ya da buraya girmek bizim o tarafta yaptığımız adımlar ve anlaşmaları etkileyecek mi, onu hep beraber göreceğiz. Çünkü şeyi görmüştük en azından, hani S-400 ile beraber bizim şeyden F-35'ten çıkarılma hikayemiz vardı. Burada da böyle bir şey yapmak işte NASA tarafındaki bir şeyi etkileyecek mi, merak ediyorum. Göreceğiz, bir resmi açıklama gelsin, orada en azından plan proje ortaya çıkar.
Bu kadar mantıklı düşünmeydi o.
Bakalım ne yapacaklar. Disney tarafında da aslında Netflix'in bu geçtiğimiz aylarda başlattığı işte şifre paylaşımını engelleme durumunda anladığımız kadarıyla Netflix memnun ki Disney'de kolları sıvamış, aynı hikayeyi kendi platformunda da bahsedecek, daha doğrusu başlatacak gibi. Bob Iger, yani Disney'in şu anki CEO'sunun yaptığı açıklamada Haziran ayında ilk somut adımlarını atacaklarını söylüyorlar. Yani bu yazdan itibaren farklı ağlarda girilen hesaplara kısıtlama getirecek. Netflix bunu nasıl yapıyor? Cihazların olduğu bir yerde sen bir cihazı ana cihaz olarak işaretliyorsun. Bunu işaretlediğinde bunun bağlı olduğu ağı diyor ki ha burası ev. Yani bu cihazlar buraya bağlandığında evde. Sen dışarıya çıktığında aynı gün içerisinde mi ne, eğer aynı ağa dönmezsen ya da belki bir iki gün kota veriyordu, onun tam süresini bilemiyorum. Diyor ki 2 haftalık sana süre, yurt dışında bir yerde tatilde olabilirsin. 2 hafta içerisinde aynı ağa dönmezsen buradaki erişimini kapatacağım diyerek bu şifre paylaşma hikayelerinin önüne geçmişti.
Ayrıca şey de yapıyor, seyahatteyim seçeneği de var. Seyahatte olduğunu söylersen küçük bir authentication'la bir haftalık filan o cihazın tekrar Netflix'e erişimini sağlıyor. Burada Netflix'in ne yaptığından çok Disney'in ne yaptığı önemli Aydoğan. Bu Bob Iger herhalde Disney'in en tarihe geçecek, en başarısız olarak tarihe geçecek şeyi olacak, CEO'su olacak. Yani ilk önce Disney Plus'a boşu boşuna yatırım yapıyoruz diye bir karar verdi. Ondan sonra Disney Plus'ın tüm dünyada yaptığı lokal prodüksiyonların tamamını tek kalemde durdurdu. Hatta bu noktada Türkiye'de de Atatürk'le ilgili bir yapım nedeniyle büyük sorunlar yaşadılar. Ondan sonra biliyorsun Musk'la birbirlerine girdiler. ve bunların her seviyesinde dünyada ve Türkiye üzerinde çok fazla abone kaybettiklerini de açıkladılar zaten. Yani biz bundan sonra Disney Plus'a yatırım yapmayacağız dediği zaman da özellikle Amerika'da çok fazla abone kaybetti. Türkiye'deki sorun nedeniyle Türkiye'de abone kaybetti. Musk kalkıp canlı yayında aboneliğinizi iptal ettirin dediği zaman bir saat içinde 20-25 bin kişinin aboneliğini Amerika'da sadece iptal ettirdiği falan konuşuldu. Şimdi de kimsenin doğru düzgün seyretmediği, abone olmak için özel bir, yani yeni abonelik başlatmak için özel bir nedeni olmadığı platformdaki izleyici sayısını kendi elleriyle aşağıya düşürecek şeyler yapıyor, işler yapıyor. Çok garip. Yani nasıl bir akla hizmeten bunları yapıyor, hiç bilmiyorum. Ama şey kesin tabii ki tarihe en başarısız Disney CEO'su olarak geçecek bu arkadaş.
Ki yani elindeki de Disney yani hani elinde bütün dünyadaki yani şu anda dünyada nefes alan herhangi bir insanın en az bir tane içeriğini izlediğin bir şirketsin. Bu sektördeki en güçlü olabilecek şeyken güzel bir şekilde batırıyorlar gerçekten.
Oppenheimer şu anda değil mi eklendi platforma?
Evet.
Okey. Ve son zamanlarda, son belki bir iki aydan beri Disney Plus için yapılmış tek şey oldu. Pozitif aksiyon oldu bu aslında.
Ki Türkiye'de de işte hani bu yasa gereği bu sinemacılıkta yaşanan sorun gereği geç girdi. Yurt dışına zaten girmişti. Ya işte böyle ufak tefek yapımlardan ziyade yani senin elinde çok büyük stüdyolar var, şey var. Bunu bir türlü şey yapamamak çok saçma. Göreceğiz vallahi ne olacak. Ben de çok umutlu değilim yani Disney kanadından böyle gittiği sürece. HBO'nun falan filan globale çıkışında çok daha iyi şeyler yapması daha mantıklı geliyor ki ben işte hemen hemen hepsine sahip olan bir kullanıcı olarak son dönemde mesela Blue'daki içeriği yani en azından yerli bir platform olarak kıyasladığımda Disney'den daha fazla izleyecek şey bulabiliyorum. Tabii orada yine bir yatırım alması Discovery falan etkisi de var ama burada baktığında Disney'in çok
Yerli
bir
değil yani, onu yerli
aynen.
bir startup ama artık yerli değil, onu söylemek lazım.
Daha mantıklı olduğunu da söylemiş olayım. Tok kanadına geldiğimizde gecikmiş ama en azından planlayan insanlar için mantıklı bir adım atıldı geçtiğim dün ya da dünden önceki gün duyuruldu zaten bu hikayede. Bu ay özelinde bir finansman kampanyası başladı Tok T10X almak isteyenler için. %0 faizi 800 bin liralık bir kredi verildi. Ama şöyle de bir detay var. Bu kredi sadece en pahalı şu an piyasadaki yani satışa çıkan en pahalı modeli olan V2 uzun menzilli şey için. Anlaşmalı bankalarda %0 faizli 12 ay vade. Bu da aylık 66.666 lira 67 kuruş ödemeye denk geliyor. Bir de %1,99 faiz oranıyla da 30 ay vade seçeneğiyle bunu sağlıyorlar. 36.666 lira 87 kuruşlukta bir ödemeye denk geliyor. Sen 1.863.000'lik pahalı modelini almak istersen sana bir böyle ayrıcalık tanıdık diyor Tok Kanadı.
Şimdi Aydın, bugün Nisan'ın 12'si, yani kabataslak bir hesapla 4. ay artık bitti formundayız. Yılın 1/3'ü anlamına geliyor. Yani 2024'e evet yeni girdik ama yılın 1/3'ü bitti. Ve yılın bu 1/3'lük döneminde Tok cephesinden aldığımız haberler, bana soracak olursan, pek hayra alamet haberler değil. Teslimatların sayısı azalıyor gibi görünüyor. Biz bunu en son Evren'le birlikte yaptığımız canlı yayında rakamları Eren'den derlemesini rica etmiştim. Derledi ve arkadaşlarla paylaştık. Teslimatlar niye azalıyor? Fabrika üretemediği için değil. Fabrika aslında şu anda daha yüksek montanda, yani teslim ettiğinden daha fazla araç üretebiliyor formda. Ama sipariş yok gördüğüm kadarıyla. Son zamanlarda ben sosyal medyada çok fazla Tok siparişimi iptal ettim bilmem ne filan gibi paylaşımlar görüyorum. Ve herkes işte sipariş verdikten sonra artan fiyatları vesaire vesaire gerekçe gösteriyor iptal ettiği için. Bu arada sen almamışsın, ben şeyi söyleyeyim. Bu hafta içinde Alman basınında gayet büyük, mesela Stern'de filan da yazdı. Ve haber kaynağı olarak da doğrudan Tok CEO'su gösterilerek Tok'un sonbaharda Almanya'da kesin satışa çıkacağını yazdılar. Fiyat henüz belli değil, Almanya fiyatı. Ama işte Almanya fiyatının ne olacağını tahmin etmek de zor değil. Türkiye fiyatından daha ucuz bir fiyat olacak görünen o ki. Bu da TOG için tabii ki büyük bir şey olacak, handikap olacak. TOG, hep söylüyorum, kendi içine kapalı bir ekosistem kuruyor ve bu ekosistemin dünyada yaşayabilmesi çok mümkün değil. Yani mesela son 6 ayda, 7 ayda bir ısı pompası muhabbeti konuşuluyor. Şirket bu konuyla ilgili insanları bilgilendirmektense sanki böyle bir talep yokmuş. Bak, sorun demiyorum. Bu bir sorun olmayabilir. Bunun bir sorun olup olmadığına sen ben karar veremeyiz. Mesela TOG kullanıcısı söyler bunun bir sorun olup olmadığını. Mesela Kars'taki TOG kullanıcısı söyler. Ağrı'daki, yani yurdun soğuk şehirlerindeki TOG kullanıcısı söyler. Ama böyle bir söylenti varsa şirketin konuyla ilgili bilgi paylaşması gerekiyor. Buradaki bilgiden kastım da şu değil Aydoğan. Bir basın bülteni yayınlasın da bilmem ne yapsın değil. Mesela senle benim şurada konuşurken söylediğimiz ülkenin soğuk bölgelerinde yaşayan TOG kullanıcıları, öyle ya, kocaman bir kıştan geçtik, geride bıraktık. Sorun yaşadılar mı? O insanlara, kendi müşterilerine sorup onların yorumlarını bütün dünyayla paylaşması gerekiyor TOG'un. Mesela bunu bile yapmıyor. Ya da işte CEO bak gitmiş Almanya'daki gazetecilerle bir araya gelmiş. Oradaki gazeteciler CEO'nun ağzından haber yapıyorlar. Ama Türkiye'deki gazetecilerin CEO'nun ağzından haber yapma şansları yok. Çünkü CEO Türkiye'de iktidara yakın gazetecilerle görüşüyor sadece. İktidara uzak olan gazetecilerle şey yapmıyor, ne derler, görüşmüyor. Garip bir durumda ve ben bu gelişmeleri TOG için hayra alamet olarak ne yazık ki şey yapamıyorum, değerlendiremiyorum. Umarım ben yanılıyorumdur. Umarım her şey TOG için daha aydınlık olur. Umarım TOG Türkiye'de sattığının 10 misli kadar Almanya'da satar. Ve umarım TOG Türkiye'deki bu elektrikli otomobil konusundaki pazar liderliğini uzunca yıllar devam ettirebilir. Bir şekilde devam ettirir. Şu şartlar altında pek kolay görünmüyor ama umarım devam ettirebilir. Bunların hepsini TOG'un önümüzdeki günlerde yapacağı yeni duyurularla vesaire vesaire konuşacağız. Çok yanlış yaptılar. Hatta bana soracak olursan doğru hiçbir şey yapmadılar. Çok yanlış yaptılar. Ama ne olursa olsun bu ülkenin markası ve biz hala doğru bir şeyler yapıp insanların içine deki kuşkuları bertaraf etmelerini, halka açık bir şirket olmalarını, iletişime pozitif anlamda değer veren bir şirket olmalarını kendilerinden bekliyoruz.
Kesinlikle. Otomobil kanadında Mercedes tarafında da 2025 model Mercedes-Benz'in EQS modeli tanıtıldı. Elektrikli şu ana kadar yani en iyi, en güçlü Mercedes modeli oldu. Burada 450 Plus, 580 ve AMG versiyonları var yine. Batarya cephesinde ise bu sefer 108,4 kW'lık yerine 118 kW'lık daha büyük bir bataryaya geçiyor. Ve toplamda mesela 450 Plus versiyonu 800 kilometre menzili geçerken 450 Formatik sürümü ise 710 kilometreden daha fazla bir menzil sürmeyi başarıyor. Yani menzili ciddi oranda arttırıyor.
Girmeye mi
WLTP
çalışıyor, çıkmaya mı çalışıyor?
ya anladığım kadarıyla daha fazla şey çıkartmaya çalışıyor tabii ki. Adolf'u kastediyorsun. Adolf şimdi çıkmaya
Adolf.
çalışıyor. Aynen.
Tamam, hayvana izin ver, çıksın haberleri, ondan sonra devam ederiz.
2 dakika sonra tekrar gireyim.
Olsun, gelsin, dert değil.
Buradaki önemli noktalardan biri EQS ya da EQ serisinde ön tarafta işte kapalı şey olduğunu biliyorduk. Şimdi tasarımını birazcık klasik Mercedes'e de yapacak şekilde ızgaralı hale getirmişler. Yurt dışında 104 bin dolardan başlayıp 147 bin dolara kadar da çıkan versiyonu var. Yani burada tabii ki özellikle menzil işlerini halledebiliyor olması, bir de İşte S serisi Mercedes'te S-Class dediğim seri tamamen lüks ve konfor odaklı olduğu için burada onları birleştirmesiyle de dikkat çekiyor bir diğer yandan.
Hayırlı olsun, alan güle güle kullansın. Bizim alacak halimiz yok ne de olsa. Ya biz Türk
Yani.
vatandaşı olarak o söylediğin dolarların üzerine bir o kadar daha vergi ödeyip o otomobili alıp
5
Türkiye'de
milyon
kullanmak
falan da galiba EQS
5
Türkiye'de.
milyon civarında bir paraya denk düşüyor söylediğin rakam. Artık Almanca kuzenler alırlar. Biz de onların Instagram storylerinde falan görürüz. Yani başka türlü görecek şansımız da yok zaten.
Yani en azından hani birçok noktada bir de oradaki otobanlarında vesaire neler yapabildiğini de görmek lazım. Disney'den vesaire bahsettik. Benim de dün mü ya da bu sabah dün başladık galiba. Fallout'un dizisi geldi Prime Video'ya. Şöyle bir yanı var. İşte Jonathan Nolan ve Lisa Joy ikilisi tarafından çıkıyor. Bunlardan daha önce de Westworld'u görmüştük. Zaten içinde onu andıran bir iki sekans da var. Buradan spoiler vermiş olmayayım ama şunu söyleyeyim. Yüzüklerin Efendisi'nden sonra çok korkmuştum. Yine tırt bir şey çıkacak diye açıkçası. Şaşırtmayı başardılar. Zaten hani global çapta da hani Türkiye mesela ben Fallout oyununu hani böyle beşer onar dakika gibi dışında oynamadım. Fallout evrenini bilen biri değilim. Ama onu çok güzel anlatıyor. Çok iyi bir şekilde sunmuşlar. Ve kendini de izlettiriyor. Ki herkesin eleştirdiği bir nokta var. Fallout evrenine göre birazcık parlak tonlar kullanıldığı eleştiriliyordu. Ben katılıyorum ama bunun dışında ben gerçekten çok sevdim. Çok başarılı bir şekilde yapılmış dizi. Diziyi oyunu daha doğrusu işte oyunu hiç oynamamış benim gibi insanlar da çok rahat bir şekilde evreni tanıyıp
İzledin
anlayabiliyor.
mi sen diziyi?
Son bölümü kaldı.
Ha, okey, tamam.
Bölümü dışında 7 bölümünü izledim. 8 bölümüyle çıktı
Ö
şey.
önemiyorsun yani. Oturun
Evet.
izleyin diyorsun yani. Okey, tamam.
Yani en azından son dönemlerde izlediğim en güzel içeriklerden biri oldu. Yani böyle aşırı süper değil. Hani oha kesinlikle izlenmeli demiyorum ama o hikayeyi çok güzel bir şekilde
Ben
anlatmışlar.
henüz Oppenheimer'ı izlememiştim. Oppenheimer'ı bu akşam izlersem Fallout'u da haftasını bitiririm büyük bir ihtimalle.
Zaten hani hızlı da gidiyor. 40'a küsür dakikalık
Güzel.
bölümler. 7. bölüm 1 saatin üzerinde. 8'in süresine dikkat etmedim. Türkçe dil desteği de var, altyazı da var. Yani direkt tamamıyla Türkiye'deki kullanıcıların da istediği şekilde izleyebileceği bir formda çıkartmışlar. Güzel de bir şekilde olmuş. Yani Türkçe dilini dinlemedim. Dublajlı değil, altyazılı izledim. Ama çok keyifle de izledim. Oyunculuklar vesaire de güzel ki yan rollere de çok güzel oyuncular tercih etmişler. Diyorum Yüzüklerin Efendisi dediğimde şeydeki işte Prime Video'da bir o evrende geçen bir şey yapmışlardı, dizi yapmışlardı. Onu kastediyorum. Film serisi değil tabii ki. Bayağı kötüydü o. Rings of Power olarak geçiyor şeyde. Prime'deki Yüzüklerin Efendisi temalı dizide. Bakalım onu da umarım yeni sezonda toparlarlar. Diyelim son olarak da bir mobil oyundan bahsedeyim. Age of Empires'ın mobil versiyonu Android kanadında erken erişim olarak çıktı. Dün çıktı. Ben de hemen
Yani
indirip
piyasada yok şu anda.
yok. Yani tam sürüm olarak çıkmadı daha. Zaten ücretsiz olarak çıkacak ama anladığımız kadarıyla işte zaten şey yapıyor. Oyuna girip birazcık oynadıktan sonra hemen seni bir gönüllü olarak dilersen ankete yönlendiriyor. Bir nabız yoklamak için yapmışlar anladığım kadarıyla. Bir yaklaşık bir saat mi tam süresini bilmiyorum. Oynadım. Aşırı ısınamadım. Yani aşırı ısınamadım dediğim tam bir mobil yani aslında Age of Empires evreninde geçen bir mobil oyun gibi yapmışlar ama daha şey de olabilirim tabii ki. Yani Clash of Clans'ın şeyini Age of Empires olarak çevirmişler gibi bir Age of şeyi vermiyor sana. Çünkü sana diyor ki sürekli zaten bir görev veriyor. Git diyor işte şeyleri yükselt, evleri yükselt, işte şeylerini, kalelerini yükselt, şu seviyeye geç vesaire gibi şey yapmış. İçerisinde Bizans, Roma, ben buraya not attım. Aynen Fransız ve Çinliler şeyi de var. Belli başlı kahramanların da var ama dediğim gibi şu an için bir Age of oynuyormuş hissine kapılmadım. Belki işte dediğim gibi alışma evresi vesaire olabilir. Şeyi de uzundu çünkü eğitim sekansı da bayağı uzundu. Ama beklediğimi şu an için alamadım diye de söyleyeyim.
Ben yüklemedim henüz telefonuma. Yani dün haberdar oldum ama yüklemedim. Belki hafta sonu bir bakarım. Bakarsam yorumlarımı ayrıca sosyal medyada paylaşıyorum. Çünkü sonuçta ben masa üstünde hala Age of Empires oynuyorum. Hatta şunu en son 2-3 gün önce falan oynadım. Böylece 306. Cuma raporunun senin seçtiğin konularını bitirdik. Eğer
Evet.
arkadaşlarımızın konuştuğumuz konularla ilgili soruları varsa chat'e yazsınlar. Onlara cevap vermeye çalışalım ama sadece konuştuğumuz konularla ilgili olanları. Bu yayın işte o telefonumu alayım, bu telefonumu alayım, şunu ne yaparız filan gibi sorulara cevap vermek için açtığımız bir yayın değil çünkü. Biraz bekleyelim arkadaşlardan gelecek olan şeyleri. yorumları. 55 sende mi, Aydo ne, bende mi?
Eren'de
Eren'de,
olan
okey. Mehdi
önümde.
onu soruyor. İncilimiz ne zaman geliyor diyor. Öyle kutu aç. Mehdi, şöyle bir şey var. Onun cihazı biz satın aldık biliyorsunuz. Samsung bize göndermiyor. Ve bayram tatili sırasında geldi. Eren ofise gidip ekstreden, yani kendi isteğiyle, kendi özverisiyle o kutu açılış videosunu çekti. Ama bildiğim kadarıyla cihazı kullanıyor şu anda. Önümüzdeki hafta, yani pazartesi günü başlayacak olan bayram sonrası mesai haftası, eğer cihazla ilgili yeterli deneyime sahip olduğunu şey yaparsa, düşünürse, büyük bir ihtimalle inceleme videosunu çekecektir zaten, öyle tahmin ediyorum.
Bana da öyle. Yani en kötü ihtimalle bir sonraki haftaya kalır ama o kadar şey olacağını da ya sanmıyorum yani. Onu pazartesi günü biz de anlamış oluruz. Benim de çok gerçekten merak ettiğim bir cihaz A55'ti. Bakalım fiyatına göre Eren beğendi mi, onun da yorumlarını merak ediyorum. Sormadım da hiç hani beğendim mi, nasılmış vesaire diye. Ben de şey videosunu merakla bekliyorum.
Ferhan yerel seçim değerlendirmesi yapar mıyız demiş haftaya. Değerlendirme yapacak bir şey var mı? Yani sonuçta seçim işte belli. Kim çok oy alıyorsa onun kazandığı bir süreç. Kazananın da belli bir süreliğine görevi aldığı bir süreç. İnsanların önemli olan şey bu şeye görev verdikleri insanların hizmet sürelerinde onlardan memnun olup olmadıklarına göre oy verdikleri bir sistem olması lazım. Türkiye ne yazık ki böyle bir sistemde değil gördüğümüz kadarıyla. Ya da en azından en son genel seçimde gördüğümüz kadarıyla hala böyle bir şeydi değildi, sistemde değildi. Kazananların tamamı, yani yerel seçimleri kazananların tamamı şey yapmadan, parti ya da bağımsız aday olup olmadıklarına bakmadan, umarım ki kendilerinin yetkili olduğu bölgedeki hayat standardını biraz olsun arttırmak için bazı işler yaparlar. Öyle ya, belediyecilik dediğimiz şey aslında budur. Yani senin kendi bölgendeki hayat standardını yükseltmekle yükümlüsündür. Bunu bazen park yaparak, bazen ağaç dikerek, bazen daha temiz çevre, bazen emlak stoğunun kalitesini yükseltilmesini önem vererek filan yaparsın. Umarım her belde, her ilçe, her şehir seçtiği başkandan beklediği hizmeti. Aydo, belediye başkanları 4 yıllık mı seçiliyorlar? Biliyor musun kaç yıllık seçiliyor?
Onlar da 5'te dönüyor diye hatırlıyorum.
Seçim süresi boyunca o hizmeti, bekledikleri hizmeti alırlar. Bundan gayri belediye başkanlarından başka bir beklentimiz var mı bilmiyorum. En azından benim yok, yani Ersin Akman olarak benim başka bir beklentim yok. İşlerini yapsınlar. Ve biz böyle yaşadığımız yerlerde daha mutlu, daha sağlıklı ve devletin bizi, daha doğrusu devlet değil, kamunun bize sunması gereken hizmetleri daha rahat alabilir halde yaşayalım. Bundan gayri seçim değerlendirmesi falan yapmaya bence gerek yok. Kazananları tebrik etmek lazım.
Aynen.
Başka galiba herhangi bir soru yok. Mehmet Faik Yozultan konuyla alakalı değil ama Android Auto, Gbox'la Android Auto çalışıyor mu diye sormuş. Eren bunu çalıştırmaya çok çalıştı ama başarılı olamadık.
Ben de
Yani
beceremedim.
farklı farklı yöntemler denedi ama şey yapmadı, başarılı olamadık. O yüzden çalışıyor. En azından biz beceremedik, biz çalıştırmadık Mehmet Fatih. Öyle şey yapmak lazım, söylemek lazım. Konular böyle bizim sohbet hikayesine doğru yayılıyor. Uzatmayalım çok fazla. Türkiye'de ekonomi nasıl düzelecek? Türkiye'deki yönetim ekonomiyi düzeltmek istediği zaman Türkiye'de ekonomi düzelecek. Yani bunun başka bir düzelme yöntemi yok. Hükümet hangi partiden olursa olsun, hükümet kim olursa olsun, hükümette kim olursa olsun, devleti hangi siyasi görüş yönetiyorsa olursa olsun, o kişiler ekonomiyi düzeltmek istedikleri zaman ekonomi düzelecek. Bunun başka bir şeyi yok, beklentisi yok. Çünkü zaten şöyle bir şey var. Nasıl bozdularsa, ya yani dönüp bakacaklar neyi yanlış yaptık diye. Yanlış yaptıkları şeyleri doğrusunu yapacaklar. Bozdularsa dememin nedeni de şu: ekonomi zaten çok güllük gülistanlık değildi ama millet aç değildi en azından. Yani hani bunlar böyle adım adım oluyor. Şu anda millet aç. İlk önce milletin doyması lazım. Ondan sonra da ekonominin düzelmesi lazım. Geçen gün bir yerde Aydoğan, sen galiba yoktun bunu konuşurken, bir abimiz diyelim, yaşça benden büyük bir ajans sahibi abimiz şunu söyledi. Ya dedi, yani bu ülke hani 2000'li yıllar öncesinde o kadar büyük ekonomik krizler atlattı, 99'da filan, ve ona rağmen bazı dengeleri tutturmayı başardı. Ben o yüzden Türkiye'nin tekrar o dengeleri tutturacak hale geleceğinden çok umutluyum dedi. Ben de zaten Cuma raporunda hep bunu söylüyorum, farkındaysan. Ben de diyorum ki Türk halkı bunun da üstesinden gelir. Burada bir dert yok. Yani bu şey demek değil, dolar tekrar 7 lira olur demek değil. Yani dolar şu an kaç liraysa orada sabit kalır. Azar azar da kısmetse aşağıya düşmeye başlar. Çıktığı kadar hızlı olmasa da aşağı düşmeye başlar, ama nereye kadar düşer falan tartışılır tabii. Doların tekrar düşebilmesi için, majör anlamda düşebilmesi için bizim Türkiye'de ciddi ciddi bir şeyler üretmemiz lazım arkadaşlar. Yani ya yer altından bir servet bulacağız, Araplarda olduğu gibi bir petrol, doğalgaz, belki Afrika'da olduğu gibi bir değerli taş madeni, ıvır zıvır falan gibi bir şey. Ya da şu an ne üretiyorsak bunu daha değerli bir şekilde üreteceğiz. Yani domatesimiz Rusya'dan, Almanya'dan, şuradan buradan bu ilaçlı diye geriye dönmeyecek. Turizm tesislerimizi İngiltere'de işsizlik maaşı alan adamlar değil, İngiltere'de çok iyi para kazanan insanlar gelip tatil yapacak turizm şeylerimizde, tesislerimizde. Bu böyle birbirine bağlı bir tesmiğin halkaları gibi bir süreç. Bunlar iyi yapılırsa eğer, her anlamdaki üretimimiz daha kaliteli bir hale gelirse ancak ekonominin pozitif anlamda çok çok iyi ayrıştığını görürüz. Ama şurada bir gerçek ki Türk halkı tasarruf programlarına uyar, üzerine düşeni yapar. Gerekirse bir süre boyunca çok az para harcar, çok daha çok vergi öder, bir şekilde düzlüğe çıkar. Önemli olan şu anda o düzlük. O düzlük de nedir? İşte birileri dolar 50 lira olacak diyor. Doların 50 lira olmamasıdır o düzlük. Yani şu an kaldığı yerde kalmasıdır bizim için öncelikli olan. İnşallah tez zamanda hükümetimiz bu anlamdaki yol planını açıklar ve bize örnek olacak tasarruf önlemlerini kendisinin nasıl aldığını da vatandaşlarıyla paylaşır. Onun dışında Türkiye'de ekonomi kendi kendine düzelmez. Yani ülkeyi yönetenler düzeltmek isterlerse düzeltirler. Arkadaşlar, zamanınıza sağlık. Bu Cuma raporunu da böyle canlı yayında sizlere sunmuş olduk. Önümüzdeki hafta stüdyodan, kaldığımız yerden bir şekilde devam ederiz. Yayına katılan, yayını sonradan izleyecek olan tüm arkadaşlara tekrardan iyi bayramlar. Aydoğan, sana da iyi bayramlar.
İyi
Pazartesi
bayramlar.
sabahı ofiste görüşürüz.
Görüşürüz abi.
Hoşça kalın.
Hoşça kalın.